Ankara'dan haber var. Aysel Alp, siyasetin başkentinden, ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye, gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan 10'a telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinden Radyo Sputnik'te.
Ankara'dan Haber Var programıyla bugün de karşınızdayız. Her programa gelişimde bugün güzel bir haberle başlayacağım diye umut ederek geliyorum ama maalesef sizlere hep çok farkındayım ki hep kaygılı haberler vermek durumunda kalıyoruz. Yine de bugün tabii ki biz deprem diye konuşalım derken bugün de seli konuşacağız. Siyaseti de konuşacağız. Depremi konuşmasak da depremin vurduğu illerde yaşanan sel felaketini ve sel felaketindeki 14 can kaybını, 5 arama çalışmasını, neden bu duruma düştüğümüzü konuşacağız. Bir yerlerde yanlış yapıyoruz ama nerelerde yanlış yapıyoruz? Depremde de bunu sorguladık, selde de bunu sorguluyoruz. Yani bunlar bu kadar doğal afet ve bunlar takdiri ilahi mi diye baktığımızda o zaman da şu soru karşımıza çıkıyor. Neden bizde oluyor da gelişmiş ülkelerde böylesi yıkımlar ortaya çıkmıyor? Demek ki bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Bunu programımızın ikinci bölümünde çevre mühendisi ve Çevre Bakanlığı eski müsteşarı Profesör Doktor Mustafa Öztürk'le bu sel felaketini, bununla birlikte tabii ki depremi, doğal afetleri ve bunlara karşı neler yapmadığımızı konuşacağız. Neleri eksik yaptığımızı konuşacağız. Ama ondan önce siyasi gündeme bakmak istiyorum. 14 Mayıs seçimleri için bugün kamu görevlilerinin milletvekili aday adaylığında istifa süreci saat 17'de dolacak. Dolayısıyla başkentte gözler hangi bürokratın, hangi partiden istifa aday olmak üzere, aday adayı olmak üzere istifa edeceğine odaklanmış durumda. Buna ilişkin bugün saat 17 son saat olacak. Seçim takvimi 18 Mart'ta itibaren başlayacak ancak özellikle depremzedeler için bulundukları yerlerde, bulundukları göç ettikleri illerde, çadır kentlerde, konteynerlerde ya da köylerdeyse, köylere gitmişlerse 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanabilmeleri için onların mutlaka 17 Mart 23.59'a kadar, yani 18 Mart'a kadar, aslında 00'a kadar E-Devlet üzerinden adres güncellemesi yapmaları gerekiyor. Bunu mutlaka kendilerinin yapması önemli. Çünkü bu seçime onların da katılması demokratik süreci etkilemek açısından daha da önem kazanıyor aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün AKP grup toplantısında bu çağrıyı kendilerine yaptı. Lütfen adreslerinizi güncelleyin ve oylarınızı kullanın dedi. Siyaset demişken, grup toplantıları demişken yine 18 Mart'ta beklenen görüşme, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın adayı, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu HDP ile görüşmesini yapacak. Eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la cumartesi günü bir görüşme gerçekleştirecek. Şimdi HDP'nin ne yapacağı tabii ki az çok belli olmuş durumda aslında. Millet İttifakı'nı destekleyeceği, büyük ölçüde destekleyeceği ortaya çıkmış durumda ama seçime de tek parti, emek ve özgürlük bileşenleri olarak seçime tek parti girme kararlarını aldılar. Yani milletvekili seçiminde HDP çatısı altında seçime girecekler ama tabii ki HDP'nin kapatılmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi'ndeki dava 11 Mart özür dilerim 11 Nisan tarihinde olacağı için dün AYM'ye bir başvuru yaptı HDP ve dediler ki kapatma davası ve de savunma seçim sonrasına kalsın. Dolayısıyla bunun sonucu merak ediliyor ama yine de bir olası kapatma ihtimaline karşı Yeşil Sol Parti amblemiyle çatısı altında seçime dahil olma planları da bir yandan yürüyor. Tabii ki HDP ve Millet İttifakı'nda durum buyken AKP Cumhur İttifakı'nda da durum nasıl? Orada da genişlemeye ilişkin görüşmeler sürüyor. Henüz netlik kazanmamış olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden 13. Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı olarak yeniden seçime girmesi konusunda hem AKP grubu hem de MHP grubu toplanarak kendisine aday gösterecekler. Bu yeni cumhurbaşkanlığı sisteminde adaylık için yani cumhurbaşkanı adayı olabilmek için ya mecliste grubu bulunan partilerin imzasıyla aday gösterilebiliyor ya da 100 bin seçmenin imzasıyla adaylık söz konusu oluyor. İttifaklar derken tabi burada özellikle yine gözlerin çevrildiği bir başka parti de Memleket Partisi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü HDP ile görüşecek ama Memleket Partisi ile bir görüşme yapacak mı? Çünkü Muharrem İnce'nin tavrı gerçekten büyük merak konusu, aslında kendisi bir ziyaret beklediğine dair mesaj, sosyal medya üzerinden bir mesaj vermişti. Şöyle ki biraz Memleket Partisi'nin kendi yani Muharrem İnce'nin kendi başına seçime girecek olması Millet İttifakı tarafında bir endişe yaratıyor görünüyor. Bu nedenle de Kılıçdaroğlu'nun kendisine bir davette bulunarak Millet İttifakı'na katılması çağrısı beklenen bir gelişme. Muharrem İnce buna aslında soğuk olmadığına dair bir takım işaretler verdi. Neden bu kadar endişe ediliyor? Muharrem İnce birazcık daha gençleri yanına almış görünüyor. Dolayısıyla Millet İttifakı oylarının bölünmemesi adına Muharrem İnce'nin de bu ittifakın içinde yer alması gerektiği siyasi uzmanlar, siyasetçiler tarafından yapılıyor. Önümüzdeki süreçte bu gelişmeyi de yakından izliyor olacağız. Biz birazdan tabii asıl bir başka ana konumuz vardı. Deprem dedik ama depremi dolaylı olarak bugün konuşacağız. Çünkü dün yine Muharrem İnce ile başladık. Muharrem İnce 3 yıl önce Türkiye'nin beka sorunu deprem demişti. Ve bugünden başlamalıyız. Gelin partiler üstü bu konuyu ele alıp acilen Konya ile Karaman arasında sanayiyi taşıyalım. 5 milyonluk bir şehir kuralım ve biz bu deprem riskini bertaraf edelim. Çünkü Türkiye'nin milli güvenlik sorunudur demişti. İşte aynı çağrıyı, benzer bir çağrıyı önceki gün Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç yaptı. Meslek komiteleri toplantısında bilim insanlarının da katılımıyla deprem gündemiyle toplandılar. Meclis üyeleri de vardı ve çok geniş katılımlı sanayicilerin yer aldığı bu toplantıda bilim insanları deprem sürecini, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri ele aldılar. Sanayiciler kendilerine sorular sordular ve bu toplantının sonrasında Seyit Ardıç, gelin acilen Türkiye'nin beka sorunu olan bu konuda acilen adım atalım ve kritik sanayiyi deprem güvenli bölgelere yönlendirelim, taşınmasını gerçekleştirelim dedi. Özellikle Marmara depremi, yani İstanbul depremi olarak adlandırdığımız Marmara depremi üzerinden uyarılarını sürdürdü. Biz de neden bu ve burada tabii özellikle şunu söylemek istiyorum. Çok kritik bir başka çağrısı şuydu: İstanbul Finans Merkezi'ne taşınan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile kamu bankalarının, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank'ın genel müdürlüklerinin, merkezlerinin yeniden Ankara'ya dönmesi gerektiğini de söyledi Seyit Ardıç. Bazı özel bankalarında güvenli şehirlere genel müdürlüklerini taşıma yönünde harekete geçtiklerini de biliyoruz. Şimdi bugün Seyit Ardıç'ın bu sanayi derhal acilen güvenli yerlere taşınmaya başlasın çağrısını Biz de Ankara Sanayi Odası Genel Sekreteri Yavuz Cabbar'la konuşacağız. Yavuz Cabbar tabii ki uzun yıllardır Ankara Sanayi Odası'nda genel sekreter olmasının yanı sıra Sanayi Bakanlığı'nın çok deneyimli bürokratlarından da biriydi. Eski müsteşar kendisi. Dolayısıyla Türkiye'de sanayi deyince akla gelen az sayıdaki isimden biri Yavuz Cabbar. Birazdan kısa bir aranın ardından Yavuz Cabbar konuğumuz olacak.
Ankara'dan haber var. Aysel Alp, siyasetin başkentinden, ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye, gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan 10'a, telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinden Radyo Sputnik'te.
Yedi buçukluk bir İstanbul depreminde, Marmara depreminde yaklaşık 200 bin binanın çok ağır ve orta hasar konuma geleceğini bize bilim insanları söylüyorlar, tahminlerini iletiyorlar. Bunun yanı sıra sanayi ve üretim, sağlık, spor, kültür tesislerinin de İstanbul için söylüyorum %90'ı ağır bir deprem riski altında görünüyor. Dün Jeoloji Mühendisleri Odası da okullardan sonra Türkiye genelinde 4160 okuldu yanılmıyorsam 4160 okulunun risk altında olduğunu açıklamıştı Jeoloji Mühendisleri Odası. Ve dün de hastanelerle ilgili, Türkiye genelindeki hastanelerle ilgili riskli deprem riski altında olduklarını ilan etti ve Sağlık Bakanı'na bir çağrı yaptılar. Dediler ki Cerrahpaşa Çapa'yı boşaltmak yetmez. 612 hastanenin de elden gözden geçirilmesi, kontrolden geçirilmesi gerekir dediler. Bu ne demek? Bu 44 şehirde 2420 hastaneden 612'si, yani 4 hastaneden birinin risk altında bulunduğunu gösteriyor bize. Biz bu yıkılan 11 depremde, 11 ildeki depremde gördük ki hastaneler de bütün diğer binalar gibi yıkıldılar ve bu yıkım sırasında ve sonrasında insanlar sağlık hizmeti alamadılar. Başka kentlere gitmek zorunda kaldılar ya da çadır kentler kurulana kadar beklemek, çadır hastaneler özür diliyorum. Çadır hastaneler kurulana kadar beklemek durumunda kaldılar. Şimdi hastaneler böyle, okullar böyle, sanayi tesisleri İstanbul'da %90 dedik. Sadece İstanbul değil, Marmara depremi, zaten bunun adı İstanbul depremi değil Marmara depremi olacak ve 7 ili etkiliyor. Bunlar da işte Bursa, Tekirdağ, Çanakkale ve bunlar Kocaeli. Bunlar Türkiye sanayisinin bel kemiği şehirler aynı zamanda. %90 dediğimizde gerçekten çok büyük bir rakamı ifade ediyor. Şimdi Yavuz Cabbar hattımızda, Ankara Sanayi Odası Genel Sekreteri, Sanayi Bakanlığı Eski Müsteşarı. Sayın Cabbar, hoş geldiniz.
Günaydın, hoş bulduk Ayşen Hanım.
Dün, önceki gün Seyit Ardıç, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç bir çağrı yaptı. Türkiye'nin deprem beka sorunudur dedi ve sanayinin acilen güvenli şehirlere taşınması konusunda yönlendirilmesini istedi. Yanı sıra da Merkez Bankası gibi kamu bankalarının da Ankara'ya geri dönmeleri gerektiğini belirtti. Neden bu çağrı yapıldı?
Şöyle, sizin de az önce rakamlarını verdiğiniz gibi Marmara bölgesi olası bir depremle ciddi hasar görecek. İstanbul'daki konutların, sanayi tesislerinin, işletmelerin bulunduğu alanın %90'ı yer sarsıntısına maruz kalacak yerlerde. Yani buralarda büyük bir hasar meydana gelecek. İnşallah böyle bir afetle karşılaşmayız ama bilim adamlarının, çeşitli araştırmaların söylediği bu. Dolayısıyla burada bir deprem bekleniyor. Bu deprem sonucunda ekonomimizin neredeyse yarısı Marmara bölgesinde. Birçok sektöre baktığınızda, ister finans sektörü, ister sanayi sektörü, ister ticaret, aşağı yukarı ülkemizin yarısı burada. Burada olası bir depremle nelerle karşılaşacağımızın simülasyonunu biz 11 ilde gördük. Neredeyse 2 gün ulaşılamadı bölgeye. Marmara bölgesindeki nüfus kentleşme yoğunluğunu düşündüğünüzde herhalde buraya ulaşmamız uzun süre mümkün olamayacak. Belki de karadan hiç ulaşmamız mümkün olmayacak. Belki de sadece denizden, Marmara Denizi'nden ulaşacağız. Burada da iskeleler, işte limanlar ne durumda olacak deprem sonrası, onu da açıkçası bilmiyoruz. Bir çalışma da yok. Dolayısıyla ekonomimizin yarısının yer aldığı bu bölgenin olası bir depremle çalışamaz hale gelmesi, belki de uzun süre çalışamaz hale gelmesi, hayal bile edemeyeceğimiz kötü sonuçlar ortaya çıkaracak. 6 Şubat'tan bu tarafa 40 gün geçti. Hala biz 11 ilimizde pek çok sanayi tesisimizi devreye sokamadık. Halbuki büyük organ sanayi bölgelerinde hasar da yok. O 11 ildeki organize sanayi bölgelerinde. Ama insan gücü kayboldu. Kimisi göç etti, kimisi yaralandı, kimisi hayatını kaybetti. Dolayısıyla fabrikalar yıkılmamış olsa bile orayı çalıştıracak insan gücü 40 gündür devreye sokulamadı. Bunu Marmara bölgesinde düşündüğümüzde belki aylarca hasar görmemiş olsa bile o tesisleri çalıştırmamız, finans sistemini ayağa kaldırmamız pek mümkün olamayacak. Binaları, finans merkezlerinin binalarını sağlam yapabiliriz. O binalar yıkılmayabilir olası depremde. Ama orayı hayatta geçirecek, canlandıracak kişilerin hem iş yerlerine ulaşması, hem kayıpları herhalde uzun süre mümkün olamayacak. Dolayısıyla bütün bunları göz önüne bulundurduğumuzda oradaki hem finans yoğunluğunu, hem Marmara bölgesindeki sanayi ve ticaret yoğunluğunu azaltmamız gerekir.
Peki nereye doğru? Yani nasıl bir azaltma ve hangi takvimle bunu yapmak gerekir?
Şöyle, birincisi rezerv bölgeler var Marmara bölgesinde. bir kısmı tabii ki rezerv bölgelerde yer alır. Tamamının Marmara'yı tamamen boşaltmak gibi bir şey zaten söz konusu olmaz. Böyle bir şey fiziken ve madden de çok kolay bir operasyonda olmaz. Dolayısıyla bir kısmını Marmara bölgesinde belirlenmiş rezerv alanları zaten var.
Nereler mesela, nereler Yavuz Bey?
Şeyin, devletin kayıtlarında var. Şimdi il il ya da ilçe ilçe bunları söylemek belki doğru olmayabilir. Bir kısmını da deprem riskinin az olduğu yerlere, hatta deprem riski olsa bile deprem riskinin olduğu ancak yine rezerv alan olarak belirlenmiş diyelim ki 11 ilimizin bazı bölgelerine taşımak mümkün olabilir. Tabii bu taşımayı yaparken ciddi bir planlama gerekir. Mesela emek yoğun sektörleri bir tedarik zincirini kıramayacak, tedarik zinciriyle beraber nüfusun görece daha az gelişmiş yerlerini taşımak düşünülebilir. 5084 sayılı bir teşvik mevzuatı vardı, uygulanmıştı 2000'li yılların ortalarında. Mesela o teşvik sistemiyle Urfa'da, Kahramanmaraş'ta ciddi yatırımlar oldu, Gaziantep'te. Benzer bir yaklaşımla tedarik zincirini de dikkate alarak emek yoğun sektörleri görece daha az gelişmiş bölgelere, tabii tedarik zincirini düşünürken bunun lojistiğini de düşünmek gerekiyor.
Yani burada tedarik zinciri derken ham madde olarak söz ediyoruz. Neyi düşünmeliyiz? Yani tekstil diyorsak pamuğa veriş.
Tekstil örnek alırsak tekstilde ne var? Bir ham madde iplikten, pamuktan, yünden ya da elyaftan başlarsak ipliğe gidiyor. İplikten dokumaya gidiyor. Dokumadan hazır giyime gidiyor. Bunun için dikiş makinesi üreteni de var. Dikiş makinesine iğne yapan, dikiş ipliği yapan, düğme yapan, kopça yapan tesis de var. Yani bunların komplesini bir bölgeye nakledebilirsek tedarik zincirini de kırmamış oluruz. Demeye çalıştığım o. Yani bir küme mantığıyla.
Evet, kümelenme modeliyle. Aslında.
Kümelenme modeliyle. Bu nakledilebilir. Naklederken biz yine 80'li yıllarda turizmde büyük bir atak yaptık. Ona benzer bir çalışmayla tabii ki mekansal planlamayı da iyi yaparak ülkemizin deprem bölgeleri çok iyi de araştırılmış. MTA yayınlıyor haritaları. Birçok kamu kurumumuz Kandili Araştırma Merkezi yayınlıyor. Dolayısıyla elimizde veri de var. Nerede ne yapılır, nerede ne yapılmaz onu da biliyor bilim insanları. Böyle bir planlamayla hızlı bir dönüşüm gerçekleştirdik.
Evet. Yani makro olarak elimizde var. Belki mikro plan, mikro bölgeleme dedikleri bu zeminle hani özel durumları tabii, incelenerek tabii. Sonuçta.
Var. Bunların verileri de var. Mikroda da zaten jeologlarımız, sondaj ekipmanlarımız, her şey mevcut. Sadece planlama, organizasyonla bunların hepsi gerçekleştirilebilir.
Evet. Şimdi Muharrem İnce'nin önerisi mesela Konya Karaman arasında 5 milyonluk bir kent kuralım, sanayiyi buraya taşıyalım ve de Mersin limanından dünyaya açılalım. Hani deniz bağlantısını da sağlamış olalım. Tabii önce demiryolu ve oradan Mersin limanına demiryoluyla bağlantı şeklinde bir önerisi olmuştu. Bir taraftan da bu Konya hani depreme karşı en risksiz bölge olarak bu yedekleme merkezlerinin, birçok teknoloji kuruluşunun da yedekleme merkezlerinin taşındığı bir şehir aynı zamanda.
Tabii alternatif yerlerden birisi Konya olabilir, Ankara olabilir. Tabii Finans merkezini yönetim kurulu başkanımız Seyit Bey İstanbul'dan Ankara'ya taşıyalım önerisi getirmişti. Burada bir altyapısı var zaten, gerek Merkez Bankası, gerek
kamu bankaları,
gerekse bazı özel bankaların genel merkezleri Ankara'daydı. Bundan sonradan İstanbul'a taşındılar. Dolayısıyla burada bir altyapısı var. Hatta bir genel müdürlük, gölge genel müdürlükleri de var. Yani örneğin Ziraat Bankası'nı genel müdürlüğü merkezi İstanbul'a taşındı ama Ankara'da en azından haftada birkaç gün genel müdür yardımcıları ve benzerleri burada devam ediyorlar. Ankara'yı boş bırakmıyorlar. Dolayısıyla bu anlamda Ankara'nın bir altyapısı mevcut. Finans merkezlerinin Ankara'ya taşınması daha kolay.
Zaten 30 bin gibi de bir çalışandan söz ediliyor. Yani böyle bir durumda onların da geri gelmesi İstanbul nüfusu açısından da mantıklı görünüyor. Ama zaten gitmeleri biraz mantıksızmış gibi. Yani niye gittiler ki sorusu.
Yani evet, şöyle tabii. Ben mesela bakanlıkta çalışırken Dünya Ticaret Odaları Başkanı bir Çinli bankanın sahibi hem de büyük bir tekstil şirketinin sahibinle bir konuşma yapmıştım, bir görüşme yapmıştım. Şöyle demişti bana, her yerde söylüyorum demişti. Londra eskiden finans merkeziydi, İstanbul gelecekteki finans merkezi. Bunu böyle görüyoruz demişti. Dolayısıyla İstanbul bir hakikaten cazibe merkezi. Çok eski tarihi bir şehir. İki kıtanın arasında geçiş noktası. Böyle bir düşünce, yaygın bir düşünce vardı. Sadece bizim hükümetlerimizde değil, pek çok iş dünyasının küresel temsilcilerinde de böyle bir düşünce vardı. Belki o düşünce sebebiyle İstanbul Finans Merkezi olsun çalışmaları başlatıldı. Ama deprem gibi bir gerçeğimiz var ve mevcut veriler İstanbul'daki yapıların önemli bir kısmının depreme dayanıklı olmadığı yönünde işte görüyoruz son günlerde vatandaşlar binalarının depreme dayanıklılığını ölçtürmek için sıraya girmiş vaziyetteler. Yine İstanbul'dan basında okuduğumuz kadarıyla elimizde pek veri yok ama pek çok insan İstanbul dışında başka illere taşınmak için çaba gösteriyor. Dolayısıyla böyle bir gerçek var. Bu gerçek dikkate alındığında bizim de yaklaşan olası İstanbul ya da Marmara depremini görmezden gelemeyiz. En hızlı çözüm neyse o çözümlere odaklanmamız lazım. Finans merkezinin Ankara'ya, bankaların genel müdürlüklerinin merkezlerinin Ankara'ya taşınması en kolay görüneni. Dolayısıyla Seyit Bey de yönetim kurulu başkanımızla bu tür bir öneride bulundu.
Peki bu sanayi tesislerinin taşınması konusunda mesela işte daha güvenli yerler dedik. Ankara'da hani boş organize sanayi bölgeleri var. Yani henüz kapasitesini doldurmamış. Başka kentlerde de var. Mesela İstanbul'dan hani bu kümelenme modelini de içine alacak şekilde hani onların tamamlayıcı unsurları bulunan yerlere birlikte ya da hani bireysel olarak ya da şey işletme bazında, şirket bazında taşınması söz konusu olabilir mi bir plan dahilinde? Yani bunu eski bir hani sanayi bürokrat olarak soruyorum size.
Kesinlikle olabilir. Eski bürokrat olarak bu yönde benim epey çalışmam da olmuştu. Rekabet gücünü artırabilmek için bazı sektörlerin, özellikle emek yoğun sektörlerin zaten Marmara bölgesinden daha içlere doğru gitmesi gerekirdi. Bazı sektörler göç ederler. Yani İngiltere'de sanayi devriminden sonra ortaya çıkmış pek çok sektör yavaş yavaş doğuya doğru kaymıştır. Aynı şeyi biz Çin'de de yaşıyoruz. Çin dünyanın üretim merkezi oldu ama Çin yine emek yoğun sektörleri Kamboçya, Vietnam, Hindistan gibi emek yoğun sektörleri taşımaya başladı. Gelecekte taşınacak yerler Afrika kıtası olacak. Dolayısıyla ülkeler arasında göç ediyor ise bazı sektörler, İngiltere'den başlayıp Çin'e, Çin'den Vietnam'a, biz aynı şeyi ülkemiz için niye yapmayalım? Marmara bölgesi en gelişmiş bölgemiz. İnsan kaynağı, çalışacak insan bulmak zor. Biz bu bölgemizi özellikle emek yoğun sektörlerden başlamak üzere daha içerilerimize doğru niye taşımayalım?
Evet, bu bize aynı zamanda bölgeler arası gelişmişlik farkını da azaltıcı bir unsur aynı zamanda.
Hem bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltır, hem de büyük şehirlerin çok anorganik olarak büyümesini önler.
Evet, nüfus baskısını azaltır. İstanbul için obez oldu diyor mesela uzmanlar. İstanbul bir obez şehir artık.
Zaten bakarsanız Avrupa'da gelişmiş ülkelerde nüfusu 4 milyon 5 milyon olan şehir sayısı çok az. Ya Paris gibi, Roma gibi çok eski şehirlerde böyle bir nüfus var. Yoksa diğer şehirlerde büyük nüfusu görmüyorsunuz.
Onlarınki biraz yaşlılıktan kaynaklanmıyor mu acaba?
Değil, değil. Büyük nüfuslu şehirler dünyada daha çok az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde var. İnsanlar karınlarını doyurmak, daha iyi hayat şartlarına, hastane, sinema, televizyon, ne bileyim tiyatro, müze gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılayacakları yerleşim alanlarına doğru göç ediyorlar. Hem daha iyi iş, hem daha iyi gelir, hem daha iyi hayat standardı arıyorlar. Siz bunu ülkenin her tarafına yaymazsanız insanlar büyük şehirlere göç etmeye devam ederler. Dolayısıyla sanayinin, işletmelerin ya da büyük ticarethanelerin Marmara bölgesinden içerilere doğru nakledilmesi hem bazı şehirlerin anorganik büyümesini önleyecek, hem de oradaki sosyal gelişmişlik seviyesini yükseltecektir. Dolayısıyla insanlar kendi doğdukları, büyüdükleri köyden, kentten başka yerlere göç etmek zorunda kalmayacaklardır.
Evet, dolayısıyla bizim ülke içinde tersine göçü herhalde bu anlamda başlatmamız gerekiyor.
Kesinlikle.
Bu beraberinde aslında hani bu sanayiyi taşıdığınızda beraberinde köyüyle bağlantılı kalacağı için ilave bir tarımsal üretimi de beraberinde getirebilir aslında. Yani,
Muhtemeldir.
Böyle bir tamamlayıcı yanı da ortaya çıkar, üretici yan da ortaya çıkar. Belki de gıda bu enflasyonu bu kadar yüksek olmaz böylece. Hani köylerle bağlantılı bir üretim süreci, tabii şehir merkezinde sanayide olmak, işte köyünde bir ayağının da köyünde olması, tarlanda olması belki beraberinde bu dinamizmi getirebilir. Çünkü köylerde de en büyük sorun 60 yaş üzeri nüfusun oralara geri dönüyor olması. Dolayısıyla üretime çok bir katkısı olmuş olmuyor.
Evet, doğru.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Yavuz Bey programımıza katıldığınız için.
Bir düzeltme yapayım. Ankara'daki organik sanayi bölgelerinde doluluk oranı yok gibi bir yorumda bulundunuz. Maalesef Ankara'daki sanayi bölgelerinde neredeyse %100 doluluğa erişilmiş vaziyette. Yeni alanlar açılabilir. Çok zor işler değil. Dolayısıyla birkaç yılda, hatta 6 ayda bile bir organik sanayi bölgesi kurulup fabrikaların orada inşaatı başlanabilir hale getirilebilir. Dolayısıyla o işler zor işler değil, kolay işler, planlama işin başında.
Ama organik sanayi bölgelerini de tarım arazilerine kurmamalıyız değil mi Yavuz Bey?
Zaten onu gördük. Yani tarım arazilerine, su havzalarına, dere yataklarına biz bir şey yapmayacağız.
Evet.
Bunu gördük. Yani buradan da ders almayacaksak, buradan da ders almıyorsak, daha dün yaşadık sel felaketini yine deprem bölgelerimizdeki şehirlerde. Yapmayacağız. Yani Tarım alanlarında tarım yapacağız. Su havzaları suyu toplayacak. Biz su havzalarının önünü binalarla tıkarsak hem su kıtlığı çekeriz, barajlarımız dolmaz, su havzaları suları toplayamaz, hem de felaketlerle karşılaşırız. Yani bu derslerden de, yaşadıklarımızdan da ders almayacaksak bundan sonra ne yapılır bilmiyorum. Tabii ki tarım alanları, su havzaları, dere yatakları muhakkak korunması gereken alanlar, sulak alanlar. Biz uzun yıllar sulak alanları kurutmaya çalıştık. Kurumuyorlardı nitekim.
Ayrıca buralar bize, yani buralar bizim de değil, miras aslında. Tabii. Gelecek nesillere bırakmamız gereken, evet, çok kıymetli miraslar. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler.
Teşekkürler. Yavuz Cabbar tarım alanlarının su kaynaklarının korunması gerektiğini ama bunu yaparken de büyük şehirlerin obeze dönen büyük şehirlerin dengeli bir gelir dağılımı için nüfus açısından emek yoğun sektörlerin taşınması gerektiğini, bir tersine göç sürecinde başlaması gerektiğini belirtti ve bize neden sanayinin deprem riski karşısında neden taşınması gerektiğini anlattı, eskide bir deneyimli bürokrat olarak. Şimdi birazdan biz sel felaketini konuşacağız. Profesör Doktor Mustafa Öztürk'le kısa bir müzik arası verelim. Ondan sonra sele dönelim.
Yağmurda yürüsem su sıçratır üstüme pis arabalar. En uzun yaran yeşil ben geçecekken sararır. Sola girsem sol tıkalı terk ettiğim şerit boşalır. Şu doğru zaman doğru yer hikayesi. Nerede yazılır ki karabahtın reçetesi? Bu kör talihim nerede olsam bulur beni sobeler. Ben mutluluktan bir parça şirkat dilenirken. Hiç sevmiyor beni tesadüfler. Bu kör talihim nerede olsam bulur. Ben mutluluktan bir parça şefkat dilenirken anladım ki kral tesadüfler. Zaman falıma bakılsa falcıları bir keder alır. Dilek tutmak istesem yıldızlarım çıkılı kalır. Gecenin bir yarısı son sigarama dökülür çayım. Telefonum çalar ses gelmez hep mi yanlış numarayım. Ne kumarlar kaybettim aşk için bile bile. Şeytanın bacağı demirden gelmiyor dize. Bu kör talihim nerede olsam bulur beni sobeler. Ben mutluluktan bir parça şirkat dilenirken. Hiç sevmiyor beni tesadüfler. Bu kör talihim nerede olsam bulur beni sobeler. Ben mutluluktan bir parça şefkat dilenirken. inandım ki kral tesadüfler.
Ankara'dan haber var. Aysel Alp, siyasetin başkentinden, ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye, gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan 10'a telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinden Radyo Sputnik'te.
İki gündür bazı gazeteler "Bu da mı kader" başlığıyla çıkıyor. Çadır kentleri sular altında, çadır kentler sular altında kalıyor. Dün Şanlıurfa'da, Adıyaman'da, yine Diyarbakır'da çadır kent su altında kaldı. 14 canımızı daha selde yitirdik ve 5 kişi de aranıyor. Alt geçitte boğuluyoruz. Alt geçit, 6 metrelik alt geçitte insanlar boğuluyorlar. Arabalar sular altında kalıyorlar. Ve bu da mı kader? Hep mi fay, hep mi yüzyılın yağışı, iklim değişikliği mi suçlu? Yani nedir bu sorun diye şimdi Profesör Doktor Mustafa Öztürk ile konuşacağız. Sayın Öztürk hattımızda. Merhabalar.
Merhaba.
Günaydın. Merhaba. Hoş Günaydın. Geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi çalışmalar dilerim.
Çok teşekkür ederiz. Mustafa Bey, bu da mı kader? Yani bu yağış, yüzyılın yağışı, iklim değişikliği, bunlar normal mi? Neden hep biz ölüyoruz?
İsterseniz önce dünkü yaşanan sel felaketi üzerinden gidelim. Sonra da çadırları su basması üzerinden şey yapalım. Bir kere 100 yıllık bir tekerrür var. 100 yılda bir olan olaylar var. Yani sel felaketini incelerken 100 yıllık tekerrür sayısı dikkate alınır. Eğer dere yatağı kuru dahi olsa bunu esas almadığınız zaman, dere yatağını daralttığınız zaman, dere yatağının içerisini betonlaştırdığınız zaman dereler 100 yılda bir dahi olsa, bir defa dahi olsa taşkınlara, sellere neden olabilir. Bu sebepten dolayı dere yatağının uluslararası boyutlarda, bunun altını çizerek söylüyorum, her iki yanı 50 metre koruma bandına alınır. Dere yatakları betonlaştırılmaz ve o 50 metrelik çevresi yeşil alanlara dönüştürülür. Altından, dere yatağının altından alt geçit yapılmaz. Yapılırsa işte dün gördüğümüz Şanlıurfa'daki olayların benzerleri vuku bulur. Bunu yapan mühendis, pardon, bunu yaptıran irade, bunu yapan mühendis, imzalayan mühendis, bunu yapan, bu projeyi yaptıktan sonra uygulamaya koyan müteahhit hepsi sorgulanmaya alınmalı. O bu kadar vatandaşın ölümünden hesap sorulmalı. Orada ciddi bir şekilde şimdi bir kere binaları su bastı, iş yerlerini su bastı. Bu hasarların tazmini bunu yapanlardan sorgulanmadığı müddetçe böyle çarpık ve sağlıksız şehirleşme devam eder. Bu sebepten dolayı bu örnek alınmalı ve bu örnek duruma göre bölgede sağlıksız yapılan, yani Türkiye genelinde sağlıksız yapılan yerler eski haline, orijinal haline dönmeli.
Peki Mustafa Bey, 100 yılda bir, 100 yılda bir olacak.
Bir şey söyleyeyim de. Buyurun. Yağmur suyu diyor ki ben mecramda akarım. Eğer benim mecramı önlerseniz ben sele dönüşürüm. Sele dönüşünce gene mecramda akarım ama bu sefer afet meydana geçerek akmaya devam ederim.
Yani 100 yılda bir meydana gelecek bir sel için hani oraları biz yapılaşmayalım mı, yani yapı kurmayalım?
Hayır, kesinlikle 100 yıllık tekerrür sayısı, tekrar ediyorum, devlet su işleri ve benzeri kurumlar, uluslararası normalde bu tip durumlar incelenir. 100 yılda bir defa dahi böyle bir sel felaketi olmuşsa, ki bu raporlarda da var, bu derelerin riskli dereler olduğu, yani resmi raporlarda da var, riskli dereler olduğu, riskli derelerde kesinlikle dere çevresi dediğim gibi 50'şer metre yeşil koridorlara dönüştürülmeli. Aksi durumda bu yaşadığımız olayı belki 10 sene, belki 20 sene sonra tekrar yaşarız. Kupkuru görülen dereler bazen sele dönüşebilir.
Yani burada yeşil alan olarak korunmalı diyorsunuz. Böylece yeşil alan derken hani beton atılmış bir yeşil alandan bahsetmiyorsunuz herhalde.
Hayır, toprak... kesinlikle doğal. Bir kere dereler betonlaştırılmayacak. Kesinlikle bu çok yanlış bir uygulama. Dereler betonlaştırılmayacak, doğal haliyle korunacak. Ve derelerin her iki yanında 50'şer metre genişliğinde yeşil alanlar oluşacak. Ağaçlandırılacak vesaire, çalılar dikilecek vesaire. O alan insanlar için hem nefes alma yerleri olacak, hem de suyun normal akışına yardımcı olacak. Normal akışına yardımcı olacak. Sel suyu gelse dahi, aşırı yağışlar olsa dahi sele dönüşmesini önleyecek.
Yani aslında bu formüller şehirlerin nefes alması açısından da galiba çok doğru yaklaşımlar. Park
yani,
diyorsunuz, yeşil alan diyorsunuz. Oysa hani insanların arabasız bir şekilde çocuklarını alıp gidebileceği, bir annenin bebek arabasıyla işte iki çocuğunu yanına alıp gidebileceği, bir sandviçini yiyebileceği böyle bir park ortamı ne yazık ki yok. Yani Urfa'da yani, öyle kentlerimizden bile.
Bunun içinde altını çizerek söylüyorum. Plan değişiklikleri rant olmaktan çıkartılmalı. Müteahhitlik rant olmaktan çıkartılmalı. Bunlar laf olarak söylemiyorum. Bunun bir tane yolu var. Müteahhitin bütün kazançları, bak gelirleri, giderleri, harcamaları vesaireyi uluslararası boyutta uzmanlaşmış heyetler tarafından incelemeye alınmalı. Düşünüyor musunuz? Bir müteahhitin yanında onlarca başka karanlık gruplar ve insanlar var. Türkiye'de 350 binin üzerinde müteahhit olur mu? Avrupa Birliği'nde müteahhit sayısı ne kadar biliyor musunuz? 30 bin civarında.
AB'nin tamamında.
500.
AB'nin yani, tamamında 35 bin dediniz değil mi?
Aynen öyle. Yani Avrupa Birliği'nin yani 450 milyon nüfusa sahip Avrupa Birliği'nde bu iken bizde bu. Yani bina rant olmaktan çıkmalı. Yani normal bir yapı olmalı. 1 milyon liraya bakın, TOKİ'nin bugünlerde çıktığı ilanlarda bir binanın yapım bedeli 1 milyon lira ortalama. 1 milyon 100 falan civarında. Ama 6 milyona, 7 milyona, 10 milyona satılıyor bu. Peki bu fark niye vergiye girmiyor? Niye bu ranta dönüşüyor? Bu sorgulanmadığı müddetçe, bunun hesabı sorulmadığı müddetçe biz sel felaketlerini, başka şeyleri...
Ama Mustafa Bey,
şeyimiz kabul ediyoruz.
Evet, şu var ama plan değişikliklerini müteahhitler yapmıyorlar ama sonuçta.
Ama plan değişikliğinin yapılmasından müteahhitler belediyede veya belediye meclisinde veya siyasi iradelerde
ya da bakanlıklar nezdinde.
Yani söz sahibi. Dolayısıyla arsa, bakın 1920 yılında New York Belediyesi plan yapmış, 2023 plan değişir mi diyorlar.
2023.
Plan değişir mi ya? Plan değişir mi? Plan değişiliyor. Canım istiyor, bu planı değişir. Şimdi bakın, buradan başka bir konuya hemen kısaca gireceğim. Bakın, aceleyle yapılan iş sonunda sele dönüşür, sonuna depreme dönüşür. Bir zemin ekülü çalışması bir yıl sürer. Bakın altını çizerek söylüyorum. Bir zemin etüdü çalışması bir yıl sürer. Zemin etüdü sağlıklı yapılmayan yerlerde binalaşma, doğru binalaşma olmaz. Zemin etüdü doğru yapılmalı. Tekniğine uygun yapılmalı. Sipariş üzerine yapılmamalı. Bir yıl yapıldıktan sonra o zemin etüdüne göre ne yapılır? Projeler yapılır, statik hesaplar yapılır, diğer hesaplar yapılır. Bu hesapların da süresi bir yıldır.
Peki nasıl oluyor o zaman deprem 6 Şubat'ta oldu, bugün 15 Şubat, 16 Şubat, 16 Mart. Şimdi kalıcı konutların temellerini atmaya başladık. Yerleri nasıl bulduk hemen o zaman? Evet. 11
yani olay bu. Bunu sorgulamamız lazım. Bunu sorgulamadığımız müddetçe yani ben yapı denetim firmasıyla bakıyorum müteahhit akraba. Yani mesela şeyden bakıyorum Şanlıurfa'da veya başka şehirde Gaziantep'te bir ilçesinde yapı denetim firmasıyla müteahhit akraba. Olur mu ya? Böyle bir sistem mi olur? Yani beni denetleyecek, benim doğru yaptığımı takip edecek firma sıkıntılı. Dolayısıyla tüm bunlar masaya yatırılmalı. Tüm ilgili taraflarla tüm siyasiler de devreye girerek artık sağlıklı şehirleşme, doğru şehirleşmenin ve sahiden şehirleşme mantığının altı oluşturulmalı. Gelelim sizin biraz önce başlangıçta girdiğiniz yağmur suları neden çadırları batıyor? Girelim mi konuya?
Çok kısaca evet bu sorunun cevabını merak ediyoruz. Orada kime sormadık? Neyi eksik yaptık çadırların yani yerini belirlerken?
Bir kere çadırlar tekrar ediyorum kuru yerlere yapılır. Yağmur suyunun göllenmediği daha önceki tekerrürler incelenir. Burada yağmur suyu göllenmesi var mı? Biraz tümsek bölgelere, çukur değil de tümsek bölgelere, yağmur suyunun korayca diren edileceği yerlere, taşkın olmayacak yerlere, taşkının olmayacağı, yağmur suyu taşkının olmayacağı yerlere bunlar birkaç gün içerisinde incelenerek tespit edilir ve çadır kentler buralara kurulurken çadır yerden minimum 20 santimetre yukarıda kurulur. Hı hı. Tabanı evet. Briket gibi malzemelerle kaplanır.
Yüksek tutulur yani. Evet,
briket
evet.
gibi. Yani 20 santimetre minimum yukarıda çadır kurulur. Niye? Her halükarda ben tüm önlemleri aldım.
Evet.
Göller, yağmur suyuna karşı vesaireye karşı.
Yağmur yağar, akar, ama gider öyle olursa.
Yağmur yağdığı zaman benim çadırımın içerisinde zaten riskli şartlarda yaşayan insanlarımı ıslatmasın.
Evet.
Hele çocukları hasta etmesin. Onlar hasta edersen o zaman bundan sonraki süreçte ciddi sağlıkla ilgili problemleri, sağlık harcamaları ile ilgili problemlerle karşı karşıya kalabilirsin. Bu sebepten dolayı bir kuru yer olacak, hafif çukur olmayacak ama hafif bömbeli yani yukarıya doğru eğimli olacak. Bir kere sulak alanlara yanına olmayacak, evet. dere kenarlarına olmayacak, nehir kenarlarına kenarına olmayacak. Peki başka ne olacak? Bir de artık Avrupa ülkelerinde geliştirilmeye başlandı. Çadırların çevresine, hemen üstüne bir sistem geçiriliyor. Yağmur suyu hasatı yapan sistemler yapılmaya çok pratik. Yani belki $10, belki $15'lık bir maliyeti var bunun. Yağmur suyu yağdığı zaman o çevresine konmuş brandanın içerisinde yağmur suyu akıyor. Orada filtreler de var. Böyle doğal filtreler. Böyle zor olan filtreler de. O su orada bir hemen puçuk evet, gibi vesaire evet. gibi yerlerde depolanıyor ve böylece yağmur suyu hasat ediliyor.
Mustafa yağmur Bey biz daha İlk aşamayı yapamadık. Siz yağmur suyu çadırın üstünde yağmur suyu hasatından söz ediyorsunuz. Sanki biraz hayal gibi duruyor.
Ama istenirse yapılır bunlar.
Evet çok
i̇stenirse.
Teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldığınız ve bu değerli bilgileri verdiğiniz için.
Peki, kolay gelsin efendim, iyi çalışmalar.
Teşekkürler, sizlere de öyle. Programımızı bitirirken iki haber benim dikkatimi çekmişti. Bir şunu söylemek istiyorum. CHP'de Kocaeli'de örgüt ön seçim yapılsın istiyorlar. Seçim yaklaşırken partililerden talepler de gelmeye başladı. Ve 10 bin imza toplamışlar ama genel merkezde 2 aydır verecek kimseyi bulamamışlar. Biz buradan belki seslerini duyurmalarına yardımcı olabiliriz. Kocaeli'nden 10 bin kişilik bir imza, ıslak imza listesi ön seçim yapılması için genel merkeze iletmek istiyorlar. Diğer taraftan da 700 bin kamu işçisi zam bekliyor ve onlar 2023-2024 yıllarını kapsayan zam için hükümetle görüşmek istediler. Geçen hafta Türk İş Başkanı Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi ve dedi ki biz aslında depremden önce bunu size iletecektik. Seçimden önce bu pazarlıklar başlasın istiyorduk. Ama deprem nedeniyle size gelemedik, iletemedik ama artık bu taleplerimizi duyun istiyoruz dediler. Peki ne istiyorlar? İlk 6 ay için öncelikle maaşlarının 15 bin liraya çıkarılmasını, bundan sonraki süreçte %15 refah payı verilmesini ve ilk 6 ay için bunların üzerine %45 zam yapılmasını istiyorlar. Bunu da gündeme getirmiş olduk. Salı günkü yayınımızda görüşmek dileğiyle.
Ankara'dan haber var. Aysel Alp, siyasetin başkentinden ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye, gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan 10'a telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinden Radyo Sputnik'te.